Ayrım 20. Kuleli 2. O tepedeki gri harap binayı düşündüğümde bugünkü öğrenciler adına seviniyorum. Bugünün çocukları bize tanınmış olan koşulların çok üstünde yaşıyorlar. Şimdi İstanbul sokaklarında pantolonlarındaki kırmızı yan kordonları ve şık lacivert üniformalarıyla yeni öğrencileri gördüğümde hep bizim yaşadığımız zorluklar aklıma geliyor. 1919 yılının 10 Mayıs günü annem bizi yüzbaşının kolay girilmez odasında bıraktığı zaman askerliğin tüm romantizminden soyutlanmış bir halde yönlendirme beklemiştim. Yüzbaşı önündeki kağıtlara eğilip Mehmet'le ben sanki odada değilmişiz gibi davranmıştı. Sanıyorum o akşam kolay kolay uyuyamamıştım. Bahçeden gelen yaslı, hüzün dolu boru sesi bana evimi anımsatmış, başımı yastığın altına gömerek ağlamaya başlamıştım. Sonra gecenin tam ortasında uyanıvermiştim. Garip, yatakhanede diğer çocukların düzenli nefes alıp vermelerinden başka hiçbir ses yok. Birden vücuduma binlerce iğne batmış gibi bir şey hissettim. Kaşınıyorum. Tam elimi yorganın altına sokuyorum ki pijamamın kolundan içeri bir şey kaçıyor. Kalkıp oturuyorum. Bir de ne göreyim? Yatağım tahta kurusu kaynıyor. Üstteki ranzadan bir tahta kurusu da üstüme düşünce içimden avaz avaz bağırmak geliyor. Geceyi sanki görünmeden yürüyenler sarmış. Bu durumda ne yapılır? Hiçbir şey. Sonunda yorgunluk korkuyu bastırıyor ve yatıp uyuyorum. Uyandığımda kalk borusu Rebel'i çalıyordu. Nöbetçi öğrenci üstümden battaniyeyi çekip aldı. Aç gözlerini diye haykırdı. Şaşkınlıkla etrafıma bakındım. Burası da neresi? Hareket eder etmez bütün vücudum sızladı. Sert ranzada yatmak alışkanlık ister. Tahta kurusunun ısırdığı yerler kızarmış ve kabarmıştı. Ama mafzallarındaki ağrılardan onları duyacak halde değildim. Yandaki yatakta yatan oğlan fanilamı çıkarmamı söylediği an çavuşun sesiyle inledi yatakhane. Haydi pirelerinizi görelim bakalım. Soyunduğumda her tarafımın ısırıkla kaplı olduğunu fark ettim. Fanilamda pire aradım ama yoktu. Onun yerine dikiş yerlerinde tahta kurusu buldum. Hepsini iğrenerek teker teker aldım ve alt ranzaların yanında duran su dolu tasa attım. Kanımı emerek şişmiş tahta kuruları sudan kaçmak için çırpınmaya başladılar. Yanımdaki çocuk iki pire yakalamış, tırnakları arasında sıkarak eziyordu. Ay ne iğrenç! Bunları öldürmezse yarın bir başkasına bela olacaklarını söylüyordu. Tahta kuruları hala su içinde oynaşıp duruyor. Pire araması sona erdiğine göre artık yıkanabilirdik. Herkes ayağında takunya, hamama gürültüyle girip çıkıyor. Pantolonumu ve ceketimi dikiş yerlerinde tahta kurusu bulunmadığına iyice emin olduktan sonra giydim. Yoklama yapılacakmış. Koridorda dizildik. Çavuş adlarımızı gür sesiyle okuyor. Biz korka korka cevap veriyorduk. Sabah kahvaltısı için yemekhaneye gitmek üzere sıraya girdik. Kahvaltı da ne kahvaltı hani? Birkaç kuru zeytin, ufacık bir dilim beyaz peynir ve şekersiz çay. Kahvaltıdan sonra yapılacak bir şey yoktu. Herkes bahçeye dağıldı. Aradan çok geçmedi. Ana kapının yanında yüzbaşının bizleri beklediğini bildiren zil çaldı. Toplaştık. Yüzbaşı bizi okulun arkasındaki boşluğa götürdü ve çimin üstüne oturmamızı söyledi. Soyunacaktık. Gene pire sınavı. Allah Allah. Günde kaç kez geçeceğiz bu sınavdan? Sabah güneşinin altında oturmuş harıl harıl pire arıyoruz. Annem oğlunun yarı çıplak soyunmuş bir halde bir yamaçta oturup pire arandığını görse şaşkınlıktan dilini yutar. Ders yok. Günler öylece geçip duruyor. Harp dairesi dahil bütün dünya bizi unutmuş. Güneşli, tembel günler. Ne zihnimizi oyalayacak bir uğraşı var ne de bedenimizi. Vakti birbirimize kavga ederek geçiriyoruz. Bir gün nöbetçi öğrenci olduğum söylendi. Hiç hoşuma gitmedi. Aramızda ağızdan ağza geçen öyküler vardı. Sözüm ona ölüler hortlayıp geceleri yatakhaneye basıyormuş. O gece herkes yattıktan sonra karanlıkta tek başıma kaldım. Korkuyorum. Saçma diyorum, saçma diyorum, kendi mantığımı kendime dinletemiyorum. Her taraf sessizlik içinde. Derken üstüme bir titreme geldi. Arkadaşlarım düzenli aralıklarla nefes alıp veriyorlar. Sonra uzaklardan bir saatin çaldığını duydum. Aşağıdaki salondan olsa gerek. Mum alevi sönecek gibi sallandı, sonra gene kuvvetlendi. Gece boyunca ne ruh geldi ne bir şey. Ama gün belli belirsiz ışımaya başladığında rahat bir nefes aldım. Güneş çiğ kaplı bahçenin üstüne doğmaktaydı. Gün yeni olmasına yeni ama düzenimiz hep aynı. Yarı pişmiş yemekler, pire aramaları ve kavgalar. Sıkıntıdan patlayacak haldeyiz. Yüzbaşı odasına kapanmış, ne yaptığımızla ilgilenen tek kul yok. Okuldaki Kürtlerin ve Ermenilerin hepsi anasız babasız kişilermiş. Kazım Karabekir tarafından okumaları için doğudan gönderilmişler. Karabekir'i Doğu Anadolu'da seven çoktu ama gönderdiği çocuklar İstanbul'a varınca kimse sorumluluk yüklenmek istememiş. Baştan sağmak için Kuleli'ye göndermişler. Bakalım onların burada olduğunu kim, ne zaman fark edecek? Araplarla Arnavutlar ise Anadolu'ya Enver Paşa tarafından getirilmişler. Savaşın sonunda Enver Paşa kaçınca ortada kalan çocuklar Kuleli'ye bırakılmış. Bu arada padişah iyi aile çocuklarının ve şehit evlatlarının da Kuleli'ye alınmasını istemiş. Harp dairesi okulun doğudan gelenlerle dolu olduğunu bildiği halde Türk çocuklarının kaydına başlamış. Ordu başıboş bir durumdaydı. Çoğu asker sivil hayata geçmeyi yeğlemişti. Hatta diyorlar ki başarılı subayların bazısı orduda kalmaktansa İstanbul'da limon satmaya razıymış. Üsttekiler bu haldeyken bizim derslerimizi kim düşünür? Annem 2-3 haftada bir ziyarete geliyordu. Bizi üstümüzden dökülen üniformalarımızı ilk gördüğünde gülsün mü ağlasın mı bilemedi. Derslerimizi, yediklerimizi etraflıca sordu. Okuldaki Ermeni ve Kürt sayısına da şaşırmıştı. Durumu beğenmedi ya. Tamam, bizi buradan alacak. Yüzbaşıya etrafın pisliğinden yakındı ve bizi eve götüreceğini söyledi. Yüzbaşı ellerini çaresizlikle havaya kaldırdı ve artık ezberlemiş olduğumuz sözleri sıraladı. Gerçekten de her şey tam düzene girmedi ne yazık ki. Ama nazik bir uyarıda bulunmaktan da geri kalmadı. Eğer annem bizi eve götürürse, üzülerek de olsa peşimize askeri polisi takmak zorunda kalacaktı. İşte bu annemin gözünü korkuttu. Kontratların bu amaçla kullanılabileceği hiç aklına gelmemişti şimdiye kadar. Gene de diklenmekten vazgeçmedi. Madem böyle, o da harp dairesindeki ilişkilerini devreye sokacaktı. Yüzbaşı bunun gibi tehditleri şimdiye kadar çok duymuş olmalı ki pek kulak asmadı. Annem okula peçesiz geliyordu. Büyük çocuklar ona tango adını takmışlardı. Yüzünü kapatması için yalvarıyordum. Önceleri direndi ama sonra istediğimi yaptı. Bir ziyaretinde Mehmet'in de benim de çok fena koktuğumuzu söylemişti. Bir sonraki gelişinde baktım bir parfümlü sabun getirmiş. Hay Allah'ım, olacak iş mi? Bizim burada yeterince derdimiz var. Bir de parfümlü sabun kullanıp herkesin diline mi düşeceğiz? Kuleli Askeri Okulu, yani o denize bakan büyük, beyaz bina, yaşı ileri öğrenciler içindi. Onu bitiren Harbiye'ye alınıyordu. Bir gün Amerikan birliklerinin ana binayı Ermenilere verecekleri haberi ortaya atıldı. Peki Türkleri ne yapacaklar? Kimse bilmiyor. Gene bu sıralarda Mustafa Kemal'in adı ortalıkta dolaşmaya başlamıştı. Anadolu'da bir ordu oluşturduğu ve Ankara'da milli hükümeti kurduğu söyleniyordu. Amerikalılarla ilgili haberlerin kuru sıkı atılmış olmadığını çok geçmeden anladık. Bir sabah bizim bahçeden baktık ki yüksek kısımdaki bazı büyük Türk çocuklar yataklarını, şiltelerini, sıralarını okulun önüne düzüyorlar. Boşaltma işlemi başlamıştı bile. O gün bizim gri binadaki Ermenilerle aramızda hatırı sayılır bir gerginlik ortaya çıktı. Amerikalıların himayesinde olabildiğince şımarmışlar, bize laf atıyor, kabadayılık yapıyor, devamlı sataşıyorlardı. Hele bizim binanın tepesine Amerikan bayrağı çekilince işi iyice azıttılar. Kürtler ise sindirlerinden neredeyse tepinecekler. Yüzbaşının sopası önüne gelenin kafasını inerek her zamankinden fazla iş yaptı o gün. Çok geçmeden sıra bize geldi. Bir sabah ana salonda toplanmamız emredildi. Mümessiller herkesi düzene sokmaya çalışıyor ama tüm sorularımızı yanıtsız bırakıyorlardı. Allah biliyor ya, topluluğumuzun pek de öyle alımlı bir tarafı yok. Üstümüzde iki defa da katlanabilecek üniformalar, bir numara tıraş olmuş saçlar, beslenme yetersizliğinden küçülmüş suratlar. Ana kapıdan içeriye birkaç Amerikalı subay, bir Ermeni papaz ve yanlarında uzun boylu, dümdüz göğüslü ve kalın çerçeve gözlüklü bir Amerikalı kadın girdi. Kadından korktuğum kadar diğerlerinden korkmadım. Belli ki dediği dedik. Ne olacak bakalım? Merakla bekliyoruz. Önce büyük çocukların yanına gittiler ve aralarından bazılarını sıradan çıkardılar. Allah Allah! Neden ayırıyorlar bunları? Sonra bize yaklaştılar. Tercüman bağırdı. Bütün Ermeniler bu tarafa. Bizim mümessil dahil çocukların çoğu söylenen tarafa geçti. Siyah top sakalıyla pek korkunç görünen papaz bize soru sormaya başladı. Ardından da kadın. Yalnız onun yüzünde öyle aşağılayan bir ifade var ki, sanki milliyetinizi de bilmeyecek kadar mı aptalsınız demek istiyor. Sonra yüzlerimize dikkatle bakıp aramızdan birkaçını çekip Ermenilerin yanına itti. Ayırdığı çocuklar Kürttü. Anlayamıyorum, hangi ölçüye dayanıp Kürtleri Ermeni safına sokuyor. Bir süre benim yüzüme de baktı ama sıradan çıkarmadı. Çok geçmeden seçim tamamlandı ve Ermenileri ana salonun yanındaki büyük odaya götürdüler. Bize de dağılmamız söylendi, artık kimsenin işine yaramazdık. Merakla bahçeye koşup Ermenilerin toplandığı odanın penceresinden içeri baktık. Bize el sallıyor, küfür ediyor, alayla bağırıyorlardı. Geri mi kalacağız? El işaretlerini onlara aynen iade ettik. Üstelik suratlarını dağıtacağımızı söyledik. Mümessiller fazla gürültü yapmayalım diye yalvarıyorlardı. Bütün bu patırtının arasında birden adımın çağrıldığını duydum. Mehmet'in sesiydi bu. Ama her tarafa baktığım halde kendisini göremiyordum. O beni yakınan sesiyle çağırmaya devam ediyor. Allah Allah, nereye girdi bu çocuk? Önümdeki kalabalığı yararak ilerliyor. Bu arada kendisine sıkı durmasını, gelmekte olduğumu bağırıyordum. Derken onu Ermenilerin bulunduğu bölümün penceresinde gördüm. Zıplayıp küçük elini yakaladım. Telaşla seslendi. Beni de Ermenilerle beraber götürüyorlar. Ne yapabilirim şu anda? Soğuk elini sıktım ama iri bir Ermeni çocuk aramıza girip el temasımızı kesti. Mümessile koştum. Ne olduğunu anlattım ya, çocuk alığın teki. Söylediklerimi anlamadı. Tuttum kolundan, Amerikalı subayların yanına götürdüm. İstiyorum ki onları uyarsın. Bu defa da tercüman bizi bir kenara itti. Sanki Amerikalıların yanında 5 paralık değerimiz yok. Yalvarıyorum ama dinlemiyor. Baktım, Ermeniler birkaç sıra halinde dizilmişler, okuldan çıkmaya hazırlanıyorlar. Mümessili ve şaşkın bakan Amerikalı subayları orada bırakıp ilerleyen tabura yanaştım. Aralarında Mehmet'i arıyorum. Ter bastı, kalbim yerinden çıkacak gibi atıyor. Sonunda kardeşimi buluyor ve üstüne kapanıyorum. Birisi bizi ayırmaya çabalıyor. Bizi bırakın diye bağırıyorum. Bu benim kardeşim, biz Türk'üz, adı Mehmet. Bir Ermeni sırıtıyor. Benim de adım Mehmet, ne olacak yani? Kardeşimi sıradan çekip alıyorum. Sorunu anlamak üzere yanımıza gelen tercüman onu gene sıraya sokmak üzere. Adamın kasıklarını bir tekme atıyor ve haykırıyorum. Benim kardeşimi götüremezsiniz. O Türk'tür. Bu arada Amerikalı subaylar ve papaz bize yaklaştılar. Kadın ne olduğunu soruyor. Tercüman onu hoş tutmak için yerlere kadar eğiliyor ve bir şeyler söylüyor. Olayı küçümsüyor olmalı. Adama bir tekme daha atıyorum. Bunun üzerine subaylardan biri beni yakalıyor. Göğsünü yumrukluyor. Sıkıntımın ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum ama Türkçe anlamıyor ki. Artık son çare olarak başımla Mehmet'i gösterip Türk, Türk diyorum. Ahmak adam gene anlamıyor. Ne yapmalı anlaması için kafamı çatlatıyorum. Bildiğim eski Fransızca sözcükleri kullanayım diye bu defa o benim kardeşim diyorum. Hayret, bunu anladı. Mehmet'i bırakıyor. Bu defa kadın işe karışıyor ve İngilizce bir şeyler söylüyor. Bu aptal asık suratlı kadını öldüreceğim susmazsa. Kokun Amerikan diye tükürür gibi bağırıyorum. Amerikan domuzu diye tükürür gibi bağırıyorum. Kulağıma pat diye bir tokat iniyor. Kızmaktan ziyade hakareti kaldıramadı. Yüzünde öyle bir ifade var ki sanki bunu işte ancak bir Müslüman söyler diyor. Bu Ermeni grubunu da büyük binaya götürmüşler. Onlar gidince okula bir durgunluk çöktü. Kürtlerden başka kavga aranan yok. Biz bir avuç Türk'üz. Kürtlerin kışkırtmasına kulak asmıyoruz. Denediler, denediler. Sonunda usanıp bahçeye üşüttüler. Gidip kenardan aşağıya Beyaz Kuleli binasına girip çıkan Ermenileri taşlamaya başladılar. Onları kulenin bahçesinde Amerikan üniformaları giymiş bir vaziyette dolaşırken görüyor, ders saatlerini bitim ve başlangıcında çalan zili duyuyoruz. Biz ise eskisinden farksızız. Ne ders var, ne disiplin. Bir kargaşadır gidiyor. Sonra bir gün her şey değişti. Kekeme yüzbaşı görevinden alındı, yerine bir başka subay geldi. Kısa sürede bütün öğretmenler tamamlandı, artık okul okula benzemişti. Başka bir gün Kürtlerin, Ermenilerin ve taşkın Arapların beyaz binadan marş marş çıkarıldığını gördük. Nereye gidiyorlar ki? Büyük olasılıkla İstanbul'un kaynayan sokaklarına karışıp pek çok kimsesizi barındıran Galata Köprüsü'nün altına sığınmaya. Onları bir daha görmedik. Zor geçen gençlik. İşgal kuvvetlerinin bir başka girişimiyle yaşantımız bir kez daha etkilendi. 48 saat içinde okulu terk etmemize emri gelmişti. Okul komutanı açıklamayı yaparken yüzünden canının sıkıntısını okuyabiliyorduk. Genç öğretmenlere okul eşyasını bahçeye taşımakta yardımcı olmamızı istedikten sonra İstanbul'a emri veren yetkililerle kavgaya gitti. Uzun bir yaz günüydü. Masa ve iskemleleri, yatak ve çilteleri yakıcı bir sıcak altında dışarıya taşıdık. Akşam üzeri aceleyle bir yemek yedik ve ağaçlara asılmış gaz lambalarının ışığında geç saatlere kadar çalışmaya devam ettik. Bir ara taşımakta olduğum yatağın ağırlığına dayanamayıp tökezledim. Öğretmenlerden biri bunu görmüştü. Yığılmış eşya arasından bir şilte çekti ve dinlenmemi söyledi. Mehmet'i aramaya çıktım. Onu bir ağacın altında yarı uyur halde buldum. Peşime takılıp geldi ve hemen şilteye kıvrılıp uyudu. Ertesi sabah sırtımda bir ağrıyla uyandım. Mehmet'ten arkama bir bakmasını istedim. Sırtımda boylu boyunca uzanan bir bere vardı. Fanilam kuruyan kana yapışmış. Yatakları bahçenin bir yanından öbürüne taşırken arkamı bir yere çarpmış olmalıyım. Çamaşırhaneye gittik ve Mehmet muslukla yıkayarak zorlukla fanilayı etimden kurtardı. Arkam o kadar acıyordu ki bir süre dik yürüyemedim. Okulun içindekiler dün bahçeye yığıldığından o gün yapılacak bir iş kalmamıştı. Mehmet de gidip boğaza bakan tarafta duvarın üstüne oturdu. Bahçenin bu kısmı çok sessiz olurdu. Arkam hala ağrıyor. Ceketimi ve gömleğimi çıkarıp çimene yüzü koyun yattım. Deniz önümde, sırtımı güneş ışığı okşuyor. Boğazın maviliğinde kayan vapurları seyrediyorum. Düşüncelerim kim bilir nereye giden bu gemilere yetişti, hatta onları geride bile bıraktı. Acımı unutmuştum. Orada öylece uzanıp uzak ülkelere ait gördüğüm resimleri düşledim. Bir yabancı ilde koyu tenli insanlar arasındaydım. Bilmediğim bir dil konuşuluyor. Heybetli, yağız çımalar limanda geminin yükünü boşaltıyorlar. Burnuma yumuşak, hoş bahar kokuları, ılık muz kokuları geliyor. Karnımın acıktığını hissettim. Ayrıca içimde bir özlem belirmişti ama bu neyin özlemiydi bilemiyorum. Mehmet rüyada gibi denizi seyrediyor. Büyüyünce ben denizci olacağım dedi. Sesinde mutluluk var. E hani doktor olmayı istiyordun? Bir süre sesi çıkmadı. Bu iki isteği nasıl bağdaştırabileceğini düşünüyor olmalı. Sonra sevinçle cevap verdi. Gemide doktorluk yapacağım. Bu kararını ondan sonra hiç değiştirmedi. Ben ise hep ne istediğime karar veremeden yaşadım. Her zaman ulaşmak üzere olduğum ama hiçbir zaman ulaşamadığım hedefler vardı yaşantımda. Kaç yaşında olduğumu çıkaramayacağım ama hala çocukluk dönemindeydim ki meslek seçiminde yanlış davranmış olduğumuzu fark ettim. Askerlik bana göre bir uğraş değildi. O sabah Mehmet'le birlikte güneşten ısınmış çimenlerin üstünde yatarak vakit öldürdük. Neden sonra boru sesi bizi öğle yemeğine çağırdı. Yemek bahçede ağaçların gölgesinde yenecekti. Biz sofradayken etrafımızda arılar vızıldıyor, tabaklarımızı sinekler konuyordu. Eski üniformaların altında omuzları düşmüş öğretmenler neşesiz ve yorgundular. Yemek bitince artık yapacak başka bir şey kalmadı. Bekliyoruz. Boş bina öğle güneşi altında kavruluyor. O akşam komutanımız İstanbul'dan iyi haberlerle döndü. Okulu bırakmamıza gerek kalmamıştı. Şimdi de eşyanın geri taşınması var. 1920'nin yaz günlerinde duyulan tek şey Mustafa Kemal'in adıydı. Padişah kellesini getirene ödül verecekmiş. Bunu öğrendiğimizde Mustafa Kemal gözümüzde daha bir yüceldi. Dersleri zor buluyordum. Çimlerin üstünde sıcak hava titrerken, gün batımında gölgeler yere kapanırken okuduklarım aklıma girmiyordu. Ben sınıfta, düşüncelerim ise bahçedeyken öğretmenin seslenmesiyle kendime gelirdim. Hemen ayağa kalkar, sorulan sorunun ne olduğunu anlamaya çalışırdım. Ders sabahları Kur'an okumayla başlardı. Yataktan yeni kalkmış olduğumuz için dinç bir kafayla yapardık bunu. Başlangıçta duyduklarımızı dinlemekti bütün işimiz. Ama sonraları işin içine dini müzik de girince durum değişti. Tek başımıza kalkıp herkesin arasında ilahiler okumaya çalışmak epeyce zaman alacaktı. Din derslerine gelen imam şişman, sakallı, yeşil sarıklı bir adamdı. Giydiği bol siyah cübbenin etekleri yerleri süpürürdü. Kendisine yeşil sarıklı adını takmıştık. İmamı pek ciddiye almazdık aslında ama hocamız olduğu için de övünürdük. Çünkü yeşil sarık giyenlerin peygamber soyundan olduğu söylenirdi. Kendisini sevmememizin nedeni yüksek duygular aşılayan bir kişiliği olmamasındandı. Bizi masasına çağırır, yanağımızdan ya da dudaklarımızdan bir makas alır, sonra da parmaklarını uzun burnuna yaklaştırıp koklardı. Eğer parmaklarına dudaklarımızın kenarında kalmış olan pilav, patates veya meyve parçaları yapıştıysa hınzırca sakalını sıvazlar ve "Yaramaz bir çocuk yemekten sonra ağzını yıkamamış galiba" derdi. Sesi ancak bir kadında olabilecek kadar tizdi. Üstümüzde disiplin kurmaya en ufak bir çaba göstermezdi ama dersinde çıkan gürültüden şikayet de etmezdi. Mehmet ve ben artık haftada bir kez eve çıkıyorduk. Dış dünyaya karışmaktan büyük mutluluk duyuyor, vapurda seyahat ederken yeşil üniformalarımızla etrafa cakas atıyorduk. Beyazıt'taki küçük evimize müthiş bir gürültüyle dalar, evin sakin havasını bir anda alt üst ederdik. Her seferinde de ilk 5 dakika geçtikten sonra mutlaka Muazzez'i ağlatacak bir şey bulurduk. Annem sonunda aşağıdaki odayı atölye yapmaya razı olmuştu. Babaannem ise yukarıda bizden boşalan yatak odasına geçmişti. Hafta sonlarında bizim için yer yatakları yapılırdı ve her zaman oraya buraya dikkatsizce bırakılmış ya da düşürülmüş toplu iğnelerin bir yerimize batma tehlikesiyle yatardık. Yerde iğne üstüne çıplak ayakla basmamız, hatta yatağın içinden iğne çıkması o kadar olağandı ki. O zamanlar hafta sonu cuma günü olurdu. O sabah ev yaşantısının serbestliğiyle yataktan istediğimiz kadar geç bir saatte kalkardık. Ama akşam üzeri olduğunda kulenin erkeksi havasına dönmekten de büyük zevk alırdık. Vapurda arkadaşlarımızla buluşur, sonra Rıhtım'daki tozlu yoldan okula doğru yürürdük. Asker olmayı öğreniyordum. Ne var ki bu eğitimi savaş yaşamış, sabırsız ve çoğunlukla merhametsiz öğretmenlerin elinden almak o kadar kolay olmuyordu. Uzun süre kımıldamadan, hatta göz kırpmadan ayakta nasıl durulur, acıya nasıl ses çıkarmadan dayanılır, dayak yiyince nasıl gözyaşları bastırılır, Yaşımız henüz 10 olmasına rağmen bunları biz de biliyorduk. Acıya dayanmanın insanı daha büyük acıdan kurtardığını anlamıştık. Kolay akan gözyaşları bulunduğumuz topluma göre değildi. Hemen bir görevli alayla sorardı. Kadın gibi ağlamayı utanmıyor musun? Hazır ol dendiğinde hazır olmayı, ellerimizi gelişigüzel sallamaktansa devamlı bir yumruk halinde sıkmayı, avuçlarımıza değnek bütün hızıyla inerken yüzümüzden bir şey belli etmemeyi, sözün kısası iyi bir asker olmayı öğrenmekteydik. Çoğumuz bu öğrendiklerimizi ileride emrimizdeki askerlere uygulayacaktık. Kimse bizi duygusal olmadığımız için kınamasın. Gerçekçi olmaktan, insancıl duygulardan arınmaktan başka bir şey öğretmemişlerdi ki bize. 14 yaşıma girdiğimde kendimi birden dine kaptırdım. Vaktimi çoğunu camilerde geçirip dersleri ihmal ediyordum. O zamana kadar delisi olduğum futbol bile ikinci plana düşmüştü. Namaz saatlerini kaçırmazdım. Din beni öylesine sardı ki annem telaşlanıp dikkatimi başka yönlere çekmeye çalıştı. Kendisi hiçbir zaman dine aşırı bir ilgi duymamıştı. O nedenle bu girişi anormal buluyordu. Öbür taraftan babaannem ve okuldaki imamdan destek görüyordum. Hatta babaannem komşulara benim ileride din adamı olacağımı söylemeye bile vardırmıştı işi. Dini olan düşkünlüğün sonucu sinirli ve sağlıksız bir adama dönmekteydim. Sabah ezanıyla kalkıp yatsı namazını kılarak yatmak hal bırakmamıştı bende. İğne iplik olmuştum ama ateşli ateşli dua etmekten geri kalmıyordum. Artık cuma sabahları öğle yatakta keyif yapmak yoktu. Kalkıp Beyazıt Camii'ne koşardım. Bugün Beyazıt'ta caminin yanından ne zaman geçsem o huzur dolu bahçede Allah aşkıyla koşup cümle kapısından içeri kendimi attığım çocukluk yıllarım aklıma gelir. Gün olur namaza duran Sultan Mecid'in varlığıyla gözlerim kamaşırdı. Onun hatları güzel yaşlı yüzüne, aksakalına, üstündeki siyah kıyafetin ciddiliğiyle tezat oluşturan kırmızı fesine hayran hayran bakardım. Bando çalar ve askerler yürürken Sultan Mecid arabasından bir sağına bir soluna selam verir, sonra bunu halktan yükselen müthiş bir alkış izlerdi. Sultanın yüzündeki gülümseme artar, eli zarif bir şekilde kızıl fesine kalkardı. 20. ayrımın sonu, sayfa 260.